Ayrım 23.
Sayfa 237. Daha ilk günden topluluğa aşık oldu ve diyebilirim ki ona hiç ihanet etmedi. Hiçbir yanlış davranışta bulunmadı. Misha'nın elinden her şey gelirdi ancak hiçbir konuda usta değildi. Çünkü ne bir torna tezgahı başında belli bir süre kalabilir ne de belli bir yerde durup bir işin sonunu getirebilirdi. Ancak üstün bir yönetme yeteneği vardı onda. Bir müfrezenin yapacağı işleri ya da toplanma taşınma gibi işleri çok iyi örgütleyebilirdi. Eline çabuktu. Başarısızlığa uğradığı hemen hemen hiç görülmemişti. Çalışırken çok ciddi ve büyük işler yapıyor pozlarında, homur homur homurdanır, durmadan söylenir, bağırıp çağırırdı. Ancak bunlar hiç kimseyi incitmezdi. Çünkü bağırtılarında Misha'nın hep iyi niyetli aptallığının ve bitmez tükenmez şakacılığının hoş tadı bulunurdu. Misha Ovşarenko topluluktakiler arasında en güçlü kişiydi. Silanti Otçenaş'tan bile güçlüydü o. Ve Volokov, Misha'yı müfrezeye alırken onun özellikle bu niteliğini dikkate almış olsa gerekti. 4. Kuryaş'a taşınma ve yerleşme süreci içerisinde topluluğun en güçlü üyesi olduğunu kanıtlamış olan Deniz Kudlati. Bir genel toplantıda Kudlati söz alıp da birinin adını söyledi mi, o kişinin başından çoğu kez bir kazan kaynar su boşalmıştır. Çünkü Kudlati de bir insanı son derece ağdalı, güzel ve şaşılacak ölçüde yerinde sözlerle çamurun ortasına atma, sonra da onu bataklıktan çekerek topluluktan çıkarılmasını kaçınılmaz hale sokma yeteneği vardı. Bu sanatı çok inandırıcı ve haksızlık suçlamalarına meydan vermeyecek biçimde yapıyordu. Son derece akıllı, suçlamalarının ise yıkıcı denilebilecek denli ağır oluşu ona büsbütün korkulacak kişi niteliği kazandırıyordu. Topluluğun çok yararlı bir şey olduğunu, kopmaz biçimde birbirine kaynaşmış sarsılmaz bir kuruluş olduğunu kabul ederdi. Topluluğu iyi bir onarım görmüş, güzelce yağlanmış, insanı rahat rahat binlerce kilometre taşıyabilecek bir çiftlik arabası olarak görürdü. Arabadan inmek gerektiğinde inecek, bir iki damla yağ damlatıp bir iki çekiç salladıktan sonra yine binecek, tıngır mıngır bir kilometre daha gidecektiniz. Kudlati görünüşü bakımından korkunç ölçüde kulağa benziyordu. Ve tiyatromuzda hep kulak rolleri oynamıştı gerçi ama gençlik kolunu ilk örgütleyen ve onun en etkin çalışanı olan Kudlati'ydi. Gerçek bir Gorki'liydi o. Boşuna konuşmaz, gereksiz tek bir söz söylemezdi. Karşısındaki konuşmacıyı sessiz bir isyanla dinler, uzun konuşmalar karşısında düpedüz çılgına dönerdi. 5. Özel öncünün komutanı Evgenyev'i belalılara tuzak olarak seçmişti. İyi bir gençlik kolu üyesi, neşeli, sağlam bir yoldaştı ama konuşması ve tavırları sokaklarda ve ıslah evlerinde geçirdiği fırtınalı günlerinin izlerini taşıyordu. İyi bir oyuncu olabileceği gibi gerektiğinde adamına göre herkesin anlayacağı dilde konuşmakta güçlük çekmezdi. 6. Gençlik kolunda Koval'in sağ kolu olan Jorko Volkova, özel müfrezemizde siyaset komiseri ve yeni tüzüğümüzün yaratıcısı olma görevi verilmişti. Jorka anadan doğma politikacıydı. Yani hırslı, güvenli ve kararlı bir çocuktu. Koval onun için şöyle diyordu. Jorka onların siyasal damarlarına basar. Gebermeyesiceler, emperyalist çağda yaşadıklarını sanıyorlar. Hem kavga etmek gerekirse de Jorka'nın elleri armut toplamaz. 7 ve 8. genç kuşağın temsilcileri olan Toska Solovyov ve Vanka Şelaputin. İkisinin de saçları dalgalı. İkisininki de güzelce taranmıştı her zaman. Toska'nınkiler kumral, Vanya'nınki ise kestaneydi. Toska biraz yakışıklı ve yüzünden gençlik taşan bir delikanlı, Vanya ise basık burunlu, ablak suratlı bir çocuktu. 9. ve sonuncu üye Kostya Vetkovski'ydi. Topluluğa yıldırım hızıyla hiçbir şey olmamış gibi ve de iş gezisinden geliyormuş havalarında döndü. Hareketimizden 3 gün önce geldi Kostya. Zayıflamış, beti benze soğumuştu. Utanmış görünüyordu. Çocuklar ona karşı biraz çekingen davrandılar. Yalnız Lapot takılmadan duramadı. Kafkaslardaki o dar geçide tanrı geçirsin. Boğazına gittin mi bakalım? Kostya yenilgiye teslim olmuş bir tavırla gülümsedi. Yok, o konu kapandı. Yazık, dedi Lapot. O geberesi boğaz orada boşu boşuna mı duruyor yani? Volokov gözlerini kıstı. Kostya'ya tatlı tatlı baktı. Demek dünyadaki iyi şeyleri tatmakla geçirdin vaktini ha? Kostya artık kızarmadan yanıtladı onu. Ah ne demezsin. Söyle bakalım, yemek üstüne soğukluk olarak ne tatlı istiyorsun? Kostya bir kahkaha attı. Komutanlar kurulunu bekleyeceğim herhalde dedi. Tatlı yapmada ustadır onlar. Gerçi acılarda da aşağı kalmazlar. Volokov ciddileşti. Senin yemek listenle uğraşacak vaktimiz yok dedi. Sen beni dinle. Alyosha Volkov'un topuğu yara olmuş. Pek yürüyemiyor. Önce müfrezeye onun yerine sen gir istersen. Ne dersin Lapot? Bence iyi fikir. Peki ya kurul? Sıkı yönetim ilan ettik şimdilik. İşleri kurulsuz sonuçlandırıyoruz. Böylece Kostya'nın da bizim de beklemediğimiz bir biçimde herhangi bir işlem ya da psikoloji oyununa gerek kalmadan öncü müfrezeye yeni bir eski üye katılmış oldu. Kostya ertesi gün topluluk giysileriyle dolaşmaktaydı. İvan Denisoviç Kirgizov adındaki yeni bir öğretmen de bizimle geldi. Bu adamı ayrılan Ivan Ivanoviç'in yerine almıştım. Progovka'da eğitbilime kendimi adamış olmasıyla dikkatimi çekmişti. Sıradan bir gözlemciye göre yalnızca bir köy öğretmeniydi Ivan Denisoviç. Ama aslına bakarsanız Rus yazınının uzun sürelerdir ve de büyük çabalarla arayıp durduğu bir kahramanın ta kendisiydi. 30 yaşında, nazik, akıllı, dingin görünümlü ve her şeyden önemlisi çok çalışan, işten yılmayan bir adamdı. Rus romanlarında bu sonucu nitelikle övünecek kahraman da yoktur, ırgat da. Ivan Denisoviç'in yapamayacağı hiçbir şey yoktu ve bu adam her an mutlaka bir işle uğraşmaktaydı. Bununla birlikte uzaktan bakıldığında üzerine bir iş daha yıkılabilirmiş gibi gelirdi insana. Yakın bir gözlem uğraşlarına hiçbir şeyin eklenemeyeceğini gösterirdi size. Ancak yine de dilinizi tutamaz, azıcık kızararak da olsa ona yeni bir iş söylerdiniz. Ivan Denisoviç, fizik gereçlerinin toplanıp paketlenmesi gerek. Bir kitap kutusunu bağlamak üzere yere eğilmiş bulunan Ivan Denisoviç doğrulacak ve gülümseyerek şöyle diyecektir. Fizik aletleri mi? Evet evet, pekala. Birkaç çocuk alırım, 5 dakika sürmez. Siz utanmış bir halde oradan uzaklaşırken Ivan Denisoviç acımasızlığını çoktan unutmuş, yanındaki birine tatlı tatlı şunları söylemektedir. Git birkaç delikanlı al da gel, hadi benim aslanım. Harkov'a vardığımızda sabahtı. Halk Eğitim Müdürlüğü'nden müfettiş Yuryev karşıladı bizi. Güler yüzlü, Mayıs sabahının parlak güneşi ve bizim savaşıma bir an önce başlamaya can atan istekli ruhlarımızla tam bir uyum içindeydi. Herkesin omzuna vurarak aramızda dolaştı. Gorkililer bunlar demek. Güzel. Lyubov Savelyevna da burada ha? Vay vay vay. Çocuklar Lisov'a trenle giderler. Oradan sonrası 2 adımlık yol, 2 kilometrecik. Çayırlardan kestirme gidebilirsiniz ama herhalde açsınızdır. Önce bir şeyler yemek istersiniz. Yoksa kuryaj da yiyelim mi diyorsunuz? Çocuklar bana umutla, Yuriye'ye ise alaylı bakışlarla baktılar. Kabarmış olan savaşma ve serüven damarları onları çok duyarlı hale getirmişti. Şimdi elektrik yüklü duyargalarını Harkov'daki ilk ilginç nesneye, Yuriye'ye doğru uzatmış tetikte bekliyorlardı. Bakın dedim. Bizim özel öncü Gorki topluluğunun bir çeşit baskın birliği sayılır. Biz otomobille gideceksek çocukların da otomobille gitmesi gerekir. 2 araba buluruz herhalde ha? Yuriye sevinçle sıçradı. Güzel diye haykırdı. Vay canına, bunlar her şeyi kendi yöntemlerine göre yapmak istiyorlar. Ne harikulade değil mi? Tamam. Halk Eğitim Müdürlüğü hesabına bir otomobil tutacağım. Bir de ne biliyor musun? Ben de onlarla, çocuklarla aynı arabada gideceğim. Volokov dişlerini göstererek gülümsedi. Hadi buyurun öyleyse dedi. Harika harika, hadi gidelim öyleyse. Gel gidip arabaları bulalım. Volokov, sen onunla git Toska buyruğunu verdi. Toska selam durdu. Tamam diye sevinçle bağırdı. Yuriyev Toska'ya baka kaldı. Sonra ellerini ovuşturdu. Olduğu yerde dans edercesine döndü. Vay canına, böylesini görmedim dedi. Sonra aynı sözcükleri bir kez daha ünledi. Koşar adım meydana doğru ilerlemeye başladı. Bir yandan da arkasını dönüp Toska'ya bakıyordu. Elbet Toska istasyonda zıp zıp zıplayarak özel öncünün bir üyesi olduğunu unutacak, müfrezenin onurunu zedeleyecek değildi. Bizimkiler kısaca bakıştılar. Gorkovski fısıldayarak sordu. Bu garip adam da kim? 3 otomobil 1 saat içinde Kuryaş tepesine çıktı. Eski kilisenin yıkık duvarı ardına yanaştı. Üstü başı dökülen, temiz olmaktan çok uzak birkaç cisim arabalarımıza doğru tembel tembel hareket etmekteydi. Uzun partal pantolonlarının uçları artlarında sürüklenmekteydi. Gorkililerin bir yargıç gibi dimdik, bir defter yaprağı gibi tertemiz görünümleri kimsede bir merak ya da ilgi uyandırmışa benzemiyordu. Bize karşı duydukları düşmanlığı apaçık dile getiren gözlerle birbirine bakan iki öğretmen yaklaştı. "Bunları nereye koyacağız?" diye sordular. Sonra bana dönerek, "Öğretmenler odasına bir yatak koyarız, siz orada yatarsınız," dedi. "Çocuklar da yatakhanelerde kendilerine yer bulurlar." "Önemi yok, yatacak yer kolay. Müdürünüz nerede?" "Müdürün kente indiği anlaşıldı. Onun yerine benek benek yağ lekeleriyle bezenmiş, açık boz bir pantolon giymiş biri, üstüne düşmeyen bir görevi yerine getiriyor diye nazlanmayı bırakıp bize topluluğu gezdirmeye razı oldu. Burada benim görüp bilmediğim yeni bir şey yoktu. Yuriyev de böyle gezip tozmaya meraklı değildi. Jurinskaya dalgın bir suskunluk içinde oradan oraya gidiyordu. Çocuklarsa resmi rehberlerini yoluna yollamış, kendi işlerini kendileri görüyor, topluluğa şöyle bir göz atıyorlardı. İvan Denisoviç acelesiz adımlarla onların peşinden gidiyordu. Kalabu da elindeki sopayı gökyüzünde çeşitli noktalara doğru sallıyor, nedenli iyi bir örgütçü olduğunu ayrıntılarıyla anlatıp eski günlerini anarak kuryajdaki servetin listesini yapıyordu. Ancak listedeki şeylerin tek bir adı vardı, Çavdar. Çocuklar şaşkınlık içinde dönüp geldiler. Kudlati'nin yüzü bana şöyle söylüyordu sanki. "Böyle bir belayı başınıza nasıl sararsınız Anton Semyonovic?" Mitka Jeveli'nin gözleri öfkeyle alev alevdi. Ellerini cebine sokmuş, yukarıdan bakıyordu sağına soluna. Bu aşağılayıcı hareketi Jurinskaya'nın gözünden kaçmadı. "Buradan hoşlanmadınız galiba çocuklara?" diye sordu. "Burada bir hayli boks maçı yapılacağı benzer." Lyuba Savelyevna'nın yüzü birden bembeyaz kesildi. "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu. Volokov birden uzandı, ayağı çıplak, başı şapkasız, uzun bir ceket giymiş, esmer, çelimsiz bir küçük çocuğun yakasını iki parmağıyla tutarak Jurinskaya'nın önüne çekeledi. Ve "bunları biraz okşayacağız işte," dedi. "Şunun kulaklarına bakın." Çocuk çaresiz döndü. Kulakları gerçekten görülmeye değerdi. Kirden simsiyah olmuşlardı. Bu görülmedik bir şey değildi. Ancak bu siyahlığın üzerinden bir hayli zaman geçmiş, o kirler nice günler görmüş geçirmiş olsa gerek ki kulakların üzerinde parlak bir kabuk oluşturmuşlardı. Bu kadarla yetinmeyen kara meşin parçaları yer yer kırmızı kan, sıyrık ve yara lekeleriyle süslüydü. "Kulaklarına ne oldu?" diye sordu Jurinskaya. Küçük çekingen gülümsedi. Bir bacağını ötekine sürtmeye başladı. Bacaklarının durumu kulaklarınınkine uyuyordu. "Uyuz," diye mırıldandı. "Ölmekten korkmuyor musun?" diye sordu Toska. "Neden korkayım? Hepimiz böyleyiz. Daha kimse ölmedi." Nedense etrafta çocuk görünmüyordu. Darmadağınık olan dinlenme eğlenme salonunda, tüklüklerle kaplı merdiven basamaklarında, çöplerle kaplı yollarda birkaç dalgın görüntü kımıldamaktaydı. Sinek pislikleriyle kaplı pencere camlarından, güneş ışınlarının bile sızamadığı yatakhanelerde öyle bomboştu. "Çocuklar nerede?" diye sordum. Nöbetçi öğretmen küçümseyici bir tavırla başını öte yana çevirirken dişleri arasından şu sözcükleri tısladı. "Ne saçma bir soru. 15 yaşlarında ablak yüzlü bir çocuk peşimizden geldi. Yaşamından hoşnut musun bakalım evlat?" diye sordum ona. Kuryajdaki tüm yüzler gibi yıkanmamış olan küçük zeki yüzünü kaldırıp bana baktı. "Yaşam mı?" diye yanıtladı beni. "Buna yaşamak denmez ki. Ama söylentilere bakılırsa işler yakında yoluna girecekmiş, doğru mu? Kim söylüyor bunu?" "Çocuklar, her şey değişecek diyorlar. Ama bir de küçücük bir şey için sopa yiyeceğimizi söylüyorlar." "Sopa mı? Neden?" "Hırsızları dövüyorlar. Burada çok hırsız var. Sen neden yüzünü hiç çıkamıyorsun?" "Nasıl yıkayalım? Su yok. Motor bozuk. Suyu pompalamak olanaksız. Sonra havlu yok. Sabun yok. Vermiyorlar mı?" "Eskiden verirlerdi ama her şey çalındı. Burada her şey çalınıyor. Şimdi bizim depoda hiçbir şey kalmadı." "Nasıl oluyor bu?" "Bir gece depoya girdiler. Asma kilitleri kırıp her şeyi çaldılar. Müdür ateş edeceğim dedi." Etmedi ki. Ateş edeceğim dedi. Çocuklar da hadi ne duruyorsun dediler. Ama müdür tetiği çekmedi. Milis askerlerini çağırdı yalnızca. "Askerler ne yaptı peki?" "Bilmiyorum. Sen depodan bir şey aldın mı?" "Yok, almadım. Kendime bir pantolon alayım dedim ama büyük çocuklar benden önce gitmiş. Ben gittiğimde yere fırlatılmış anahtarlardan başka bir şey bulamadım." "Bu iş ne zaman oldu?" "Kışın." "Senin adın ne?" "Peter Malikov." Okulun bulunduğu yere döndük. Yuriyev çocukla aramızda geçen konuşmayı sessizce dinlemişti. Kalabu da biraz geride kalmış, ilginç, eğlenceli kişilerin kokusunu almakta usta olan Gorkiller tarafından sarılmıştı. Kalabu da kızıl sakalını havaya kaldırmış, kalın bastonunu ardında sürükleye sürükleye çocuklara hasattan söz ediyordu. Okula girdik. Daha önce çocuklara yardım komitesi tarafından onarılmış bir manastır hanıymış burası. Toplulukta içinde yatakhane bulunmayan tek bina buydu. İki yanında dar uzun dersliklerin sıralandığı uzun bir koridor vardı. Okulu neden buraya kurmuşlardı acaba? Bu odalar yatakhaneden başka bir işe yaramazdı ki. Duvarları poster ve kötü çocuk resimleriyle kaplı bir dersliği öncü köşesi diye bize gösterdiler. Anlaşılan müfettişler komisyonlara göstermek için ve de süs olsun diye döşemişlerdi bu dersliği. Çünkü anahtarlar bulunup da öncü köşesi açılıncaya dek yarım saat beklememiz gerekti. Dinlenmek üzere bir sıraya çöktük. Benim delikanlılar kendilerine gelmişlerdi. Vitka arkamdan kulağıma eğildi ve şunları fısıldadı. Anton Semyonovich, biz bu odada yatalım. Hepimiz bir odada ama sakın yatak istemeyelim. Vıcık vıcık bit dolu hepsi, bir görseniz. Jeveli de Vitka'nın üzerinden bana eğildi. Buradaki çocuklardan bazıları fena değil ama öğretmenlerinden nasıl nefret ediyorlar bilseniz. Bir şeyler yapmazsanız onları çalıştıramayacaksınız bana kalırsa. Ne gibi şeyler? Biraz kötek yani. Topluluğu nasıl devralacağım konusu görüşülecekti. Müdür sonunda bir taksiyle kasabadan döndü. Onun o donuk, renksiz yüzüne baktım. Böylesine sefil bir yaratıktan zaten bir şey beklenmemeliydi diye düşündüm. Böylesine sefil bir yaratığı bu kutsal göreve kim atayabilirdi ki? Müdür atıp tutmaya, öfke gösterileri yapmaya başladı ve topluluğun en kısa zamanda bize teslim edilmesi gerektiğini, yoksa başa gelecek işlerden kendisinin sorumlu tutulmayacağını söyledi. Ne demek yani sorumlu tutulmamak diye sordu Yuriyev. Şu demek, çocuklar çok tehlikeli bir gerilim içinde, olay çıkarmak için bahane arıyorlar, aşırı davranışlarda bulunabilirler, biliyorsunuz ki çoğu silahlı. O tehlikeli gerilim nereden gelmiş acaba dedim. Bu sizin eseriniz olmasın? Benim eserim ha? Gözleri kör değil, ortalıkta neler döndüğünü görüyorlar elbet. Siz onları aptal mı sanıyorsunuz? Her şeyi biliyorlar. Örneğin neyi? Müdür çok önemli bir kişi havalarında, başlarına gelecekleri biliyorlar anlayacağınız dedi. Sonra burnunu daha da havalara dikerek birden pencereden dışarı bakmaya koyuldu. Bu davranışıyla çocukların yüzümüze bakıp ne mal olduğumuzu anladığını, bu yüzden barut fıçısına döndüklerini söylemek istiyordu sözüm ona. Mendebur herif diye fısıldadı Vitka kulağıma. Namussuz. Sen sus Vitka dedim ve müdüre döndüm. Topluluğun teslim edilmesinden önce ya da sonra görülebilecek aşırı davranışların sonucundan siz sorumlusunuz dedim ona. Topluluğun teslim edilmesi işine gelince, tüm işlemleri bir an önce tamamlayıp hemen çalışmaya başlamaktan başka bir şey düşünmüyorum şu anda. Devir teslim işinin ertesi gün saat 2'de yapılmasına karar verildi. Toplulukta çalışan herkesin, yalnız öğretmenler 40 kişiydi, işine son verildiği ve lojmanların 3 gün içinde boşaltılması gerektiği açıklandı. Kişisel eşyaların taşınması için ayrıca 5 günlük süre tanındı. Levazım müdürümüz ne zaman geliyor diye sordu müdür. Levazım müdürümüz yok dedim. Sayımızı denetlemek için öğrencilerimizden birini görevlendireceğiz. Müdür birden babalandı. Bir öğrencinin denetiminde sayım yapmam ben diye kükredi. Bu aptallıklar beni öfkelendirmeye başlamıştı artık. Zaten sayılıp teslim edilecek bir şey de yoktu. Siz bana baksanıza dedim. Aslında sayımmış, imzaymış umurumda değil. Kağıt kalem beni ilgilendirmiyor. Tek derdim hepinizin 3 gün içinde buradan toz olmanızdır, tamam mı? Ha, işinizi bozarız diye korkuyorsunuz öyle mi? Nasıl da bildiniz? Bu hakaret müdürün ağrına gitti. Kalktı, hızlı adımlarla kapıya doğru yürüdü. Nöbetçi öğretmen de onu izledi. Adam kapıda durdu ve şu büyük lafı etti. Biz işinize karışmayacağız. Sırada bekleyenlerden bize fırsat kalmaz nasılsa. Çocuklar güldü. Jurinska'ya göğüs geçirdi. Yuriyev utandı ve bunu gizlemek için pencere pervazında bir şeyi inceliyormuş gibi yaptı bir süre. Yalnız kalabu da pek oralı olmadı. Duvardaki afişlere bakıyordu. Eh biz gidelim artık dedi. Yarın yine uğrarız değil mi Lyubov Savelyevna? Jurinska'ya ağlamaklı gözlerini bana çevirdi. Ne olur gelmeyin dedim. Neden? Gelip de ne yapacaksınız? Bana bir yardımınız olamaz. Konuşmaksa vakit ziyanından başka bir şey değil. Yuriyev biraz kırgın ayrıldı. Lyubov Savelyevna çocukların da benim de ellerimizi ayrı ayrı sıktı. Korkmuyorsunuz değil mi diye sordu boyuna. Kente gitmek üzere ayrıldılar. Biz bahçeye çıktık. Anlaşılan yemek dağıtılıyordu. Çünkü çocuklar borç tencerelerini mutfaktan yatakhanelere taşımaktaydılar. Kostya ve Tukovski gülerek kolumu dürttü. Başıyla ilerideki çocukları gösterdi. Mitka ile Vitka ellerinde tencere bulunan iki kuryajlıyı durdurmuş konuşuyorlardı. İnsan böyle mi yapar diye babalanıyordu Mitka. Ne garip adamlarsınız be. Siz hiç terbiye görmediniz mi? Dağdan yeni mi indiniz yoksa? Önce bu soruların asıl nedenini anlamadım. Kostya ekmek taşıyan çocuğun kolunu tutmuş kaldırıyordu. Koltuğunun altındaki ekmeğin kabuğu didik didik yenmişti. Kostya çocuğun kolunu yana çekerek havada salladı. Gömleğin kolu vıcık vıcık borç çorbasına bulanmıştı. Sallandıkça yere lahana ve pancar parçaları düşüyordu. Şuraya bakın diye gülmeye başladı Kostya. Çocuğun sıkılı yumruğunda bir lokma et olduğu anlaşılıyordu. Biz de kentimizi tutamadık. Gülmeye başladık. Öbür elinde ne var? Aynı şey dedi Mitka. Hala gülüyordu. Tencereyi taşırken yolda etleri ayıklıyorlar. Sonra çocuğa döndü. Sende hiç utanma yok mu be aptal? İnsan hiç değilse kollarını sıvar dedi. Bunlardan çekeceğimiz var Anton Semyonoviç dedi Kostya. Benim çocuklar dört bir yana dağıldı. Tatlı Mayıs güneşi manastırın bulunduğu tepeye eğilmiş onu kucaklıyordu. Ama tepede hiçbir gülümseme belirtisi, güneşin bu selamını aldığını gösteren hiçbir işaret görülmüyordu. O anda bana öyle geldi ki dünya saydam yatay bir tahtayla ikiye bölünmüş, yukarıda gökyüzü var. Mis kokulu havayla güneşle dopdolu, masmavi bir parlaklık içinde. Kuşlar uçuşmakta, dingin, görkemli bulutlar yavaş yavaş dolaşmakta. Gökyüzünün yere yaklaştığı uzaklıklarda küme küme kulübeler, insanı çağıran ormancıklar ve kıvrıla kıvrıla akan, neşeli bir çocuğun kordelasını andıran bir ırmak görülmekte. Siyah, yeşil ve pas renkli tarlalar bir bayrama hazırlanmış gibi sıra sıra dümdüz ve de güzel güzel serilmişler güneşin altına. Bütün bunlar belki iyi belki de kötüydü kim bilir. Ama insan bakmaktan hoşlanıyordu bu görünüme. Sade, çekici bir tabloydu bu ve insanı bu durum Mayıs gününün bir parçası olmaya çağırıyordu. Ayaklarımın altındaysa kuryajın kirlenmiş toprakları uzanıyor, ter kokularını, günlük kokularını içmiş, böceklerle vıcık vıcık dolu eski duvarlar yükseliyordu. Başıboşluğun, kimsesizliğin ve serseriliğin kiri irin olmuş akıyordu sanki deliklerden. Hayır hayır, dünya dediğimiz bu değildi. Başka bir şeydi burası. Birinin uydurduğu değişik bir şey. Ben bunları düşünürken kimse yanıma yaklaşmadı. Ancak şimdi çevrede birkaç kuryajlı görünüyordu. Uzaktan beni izliyorlardı. Yatakhanelere girdim. Çok yatakhane vardı. Aslına bakarsanız sayısız kulübe, ev ve bina arasında yatakhane olmayan tek bir yer göremiyordum. Şimdi yatakhaneler çocuk doluydu. Kırpıntı yığınları üzerinde ya da düpedüz kar yolaların tahta ya da demirleri üzerinde oturuyorlardı. Orada oturmuş, ellerini bacaklarının arasına tıkmış, yediklerini sindiriyorlardı. Bazı çocuklar bit ezmekteydi. Bazı köşelerde iskambil oynayan kümeler görülüyordu. İse bulanmış simsiyah tencerelerden soğuk borç çorbası tıkınanlar da vardı. Hiç kimse başını çevirip de bana bakmıyordu. Ben bu dünyada yoktum onlara göre. Yatakhanelerden birinde eski bir Niva dergisindeki resimlere bakan birkaç çocuk gördüm. Şaşırdım. Çocuklar diye sordum. Yastıklarınıza ne oldu sizin? Bütün yüzler bana dönüktü. Sivri burunlu bir çocuk alaylı bir şaşkınlıkla gözlerime baktı. Yastık mı dediniz?